Ayrım 40.
Sayfa 357. Başta Doktor Melek, hekimler bu konuda ısrarlı. Halıcızade Bacaksız Abdi Bey, belki Mizrahi Yalısı'nda işret ve safahati, onun galibiyeti esnasında daha kolay ve rahat yapabileceğinden buna hararetle taraftar. Hakikatte Zevce-i Muhteremesini Harbi Umumi'nin o korkunç günlerinde olduğu gibi Davos'a, Beynelmiler Gradün'den sanatoryumuna yatırmayı tercih edermiş. Ama şerait el vermiyormuş ki. Neveser kardeşinin Yakacık'la ilgili sözlerini galiba dinlememişti. O susunca sağ eliyle ne anlama geldiği hemen anlaşılamayan bir işaret yaptı. Adam sen de mi demişti, yoksa haizi ehemmiyet değil, bence her şey müsavi mi? Arkasından mercimek nineyi çağırıp sofrayı hazırlamasını söylüyor. Öyle ya, saat handi ise alafranga 9'dur. O çıtır pıtır Rumeli karıncası Doğan'ın karnını doyurup yatırmış, aşağıda Kamil Efendi ile Abdi Bey'i kaynatırlarmış. Nur içinde yatsın babacığı, köse İsmail Bey büle mi yapardı? Beyciğim rahmetliyi iç çekmemiş be. Çayı mütakip Ahmet Siyah'ın gözüne bir ara sehpanın üstündeki kitap ilişmişti. Handan müellifi Halide Edip, boynunda idam fetvasıyla Anadolu girdabında dolaşan kadın, hayatı merakı mucip oluyor. Önceleri Amerikan mandası taraftarlığı şuyu bulmuştu, sonra Mustafa Kemal Paşa'ya intisap etti. Muhtemelen nevesleri etkileyen bu tarafı, eğer böyle hasta, ruhen bu kadar mustarip bulunmasa onun da tercihi ihtimal aynı olacaktı. Çünkü Münip Bey, sözlerine itiraz etmiş gibi Nevser'e dik dik bakıyor, ateş sarısı kirpiklerinin arasından kılıç çakıntıları. Mustafa Kemal Paşa'ya itimadım tamdır. Nevser, Münif Sabri'nin hayatındaki esrarı biraz biraz anlıyordu. Sıradan gazeteci olmadığını sezmiş miydi, fazlasını kestirmeli miymiş, İzmir'in işgalinden beri ders adeti çalkalandıran olayların arkasında besbelli o, onun gibilerden mürekkep bu gizli teşkilat var. Biraz da korkarak, Münif sen dedi, sustu. Münif ayağa kalkmıştı, söylediklerinin etkisiyle mi ne olduğundan uzun, vakir ve kudretli görünüyordu. Ona doğru eğildi. Evet dedi, evet Nevser. Sonra gülümseyerek ekliyor. İkaz-ı zahid addederim. Bunlar fevkalade mahrem şeyler. Hayat memat meselesi. Ketumiyetinizden zerre kadar şüphem olsa söylemezdim. Lakin zevceniz beyefendi hususunda dikkatli olmanızı hassaten rica edeceğim. Nazarı dikkatimizi celbeden temaslar içindedir. Neveser de kalktı. Ona yaklaşıyor. Selanik'te Cenab-ı Vari aşk şiirleri yazıp ona gönderen idadi talebesi bu mu? Kucaklaşıyorlar. Münif Sabri dudaklarını saçlarında gezdirirken ateş gibi fısıldıyor. Harp bitmedi. Neveser gayri muayyen bir zemine intikal etti. Vatanı hasmi bir amanına suhuletle terk etmek bize yakışmaz. Şerait ne kadar aleyhimize tecelli ederse etsin, vuruşmak azmindeyiz. Ahmet Siyah onun daldığı acı hayalden sehpanın üstündeki romanı gösterip mütebessim sorarak çıkartıyor. Hölderleğini terk etmiş gibisin, elinden düşmez de. Neveser o derin gözlerini heybelinin ufkunda pırıltılarla sürüp giden yıldız yağmuruna kaptırmıştı. Onda hiç alışık olmadığı bir münevver edasıyla cevap verdi. Ahvali Haziran'ın vahameti, tahassüsü sabıkanın letafetine. Tekaddüm ediyor, memleket lif lif ayrılırken tehayyülle avunmak kabil midir? Ahmet Ziya'nın tebessümü genişlemişti. Oo, bu başka bir Neveser, hiç tanımadığım. Neveser bütün yüzüyle ona döndü, yıldız alacasında bakışları dağınıktı, acı bir sesle. Bu dedi, Neveser değil, Münif Sabri. Önündeki kristal bardaktan iki yudum su içip ekliyor. Mustafa Kemal de olabilir. Ahmet Ziya rakısından aldığı yudumu ağzında dinlendiriyordu. O, ablasının içinden çıkamadığı geçmiş bir zaman parçasının kahredici heyecanını yaşamıyor. Saadettin Celal'ın sık sık tekrarladığı gibi boğazına kadar mütareke şeniyetinin batağına batmış, yani işgal, yani Babali'nin alçaklığı ve vurdum duymazlığı, yani hissiyatını dışarı vermeyen halkın gizli direnişi. Peki Ankara'yı ateş çemberi halinde sarmış isyanlara, Yunan ordusunun son taarruzda Bursa dahil birçok şehri ele geçirmesine ne demeli? İstikbal o kadar parlak görünmüyor. Az önceki Halide Edip çağrışımına cevap verirmiş gibi mırıldanmıştı. Anadolu bir serencam abla, adeta Gayya kuyusu, attığın içinde kayboluyor. Mustafa Kemal'in vaziyeti mücibi endişedir. Neveser ona döndü, kirpiklerinde yıldızların yaldızı solgun gülümsüyor. Niye böyle bedbinsin sen? Bolşeviklerle ittifak halinde, nasıl olsa muvaffakiyet. Ablası bilmiyordu, oysa o biliyor. Anadolu'da, hassaten Eskişehir ve havalisinde Ankara'ya karşı Bolşevik muhalefet baş göstermişti bile. Olayı, imalat-ı harbiye tesisleri orada olduğu için bir zamandır Eskişehir'e nakletmiş olan Şaşkın Beşir Usta'nın mektubundan öğrenmişti. İri harflerle sayfasına ancak 3-4 satır sığdırabildiği kalın bir mektup. Anlattıkları gayet düşündürücü. Orada hafi bir halk iştirakiyum fırkası kurulmuş, o da azası yakında. Bakü'de tesisi muhtemel komünist fırkasıyla teşrik-i mesai düşünülüyormuş. Zira fırkanın müessis azası arasında Bolşevik bir Rusya Türk'ü mevcut. Yoldaş Manatov, Ahmet Ziya, Ders Saadet'in gayrimüslim ve gayri kabili ıslah muhitinde vakit kaybetmeyip derakap Anadolu'ya hareket etmeliymiş. Bir an gülümsediğini hissetti. Şaşkın Beşir Usta'yı olanca patavatsızlığı, iriliği ve duygusallığıyla yumruğu havada Almanca şiar atarken görür gibi olmuştu. Proletarier aller Länder veri nicht eh. Hoch der Weltsozialismus. Müşekkel Bavyera piposu ısınmıştı. İçtiği rakı, damarlarında sihirli bir sıvı, genleşip sanki buharlaşıyor, hafızasında Neveser'in sohbet esnasında tesadüfmüş gibi andığı o isim, o ismin çağrıştırdığı türlü hatıralar. Melisa, eczacı Petris'in kızı, Selanik yıllarının peri ilhamı, hareli nefti gözleri, düzgün çekme burnu, omzuna dökülen zeytin siyahı saçlarıyla faytondan henüz inmiş ona doğru geliyor. Dudaklarında o fettan gülüşü, o gülüşe izahı gayrı mümkün manalar katan üst dudağındaki usturuplu ben. Hakikat şu ki ablam, melekle izdivacımı asla tecviz etmedi. İzdivacı külliyen yanlış, beni bedbaht addediyor. Aksi halde niye Melisa'yı hatırlasın, bana da hatırlatsın? Deminden beri terasın aydınlık köşesinde sofrayı düzenleyen mercimek nine her zamanki sevimli teklifsizliğiyle seslenecektir. Yemeğe buyurasınız kızanlar, sofra hazır. Bursa dönüşü Pera Palas'ta birikmiş mektup ve gazeteler arasında Le Temps'in o sayısını görünce Marie-Laure Oslet'in adeta içinde pırıl pırıl bir ışık fıskiyesi yükselmişti. Doğrusu bu kadarını beklemiyordu. Geçtiği haberi çerçeveleyip gazetenin görünür bir yerinde yayınlamışlar. Kemal'in Anadolu halkına beyannamesini ele geçirmek hiç de kolay olmamıştı. İşin ilginç yanı, halka hitap ederken paşanın belki de ilk defa Bolşevikleri de içine katması. Yarı çıplak, yatağın üstüne uzanmış, ezbere bildiği başlangıcı bilinmez kaçıncı defa yüksek sesle okuyor. Müslüman kardeşlerim, komünist arkadaşlar, korkunç bir haksızlık işlenmektedir. Düveli muazzama yeni bir Müslüman kurbanını boğazlıyor, onu yok etmek azmindedirler. Fakat biz, elde silah, ana vatanımızın her karış toprağını savunarak ve haklarımızı haykırarak ölmesini bilenlerdeniz. Camlar ardına kadar açık, ardında buğulu mavi sıcak, çığlık çığlığa martıların çözüp bağlanan beyaz ilmikleri. Hava nasıl durgun olmalı ki? Haliç'in öteki kıyısındaki minarelerden ikindi ezanı işitiliyor. Bir de şu küçük yolcu vapurlarının sırtlan havlaması. Bursa, hele Kaytancızade Hacı Şerafettin Bey'in konağı İstanbul'a göre ne kadar serindi. Burada hangi caddeye çıksa salkım salkım yolcu, tramvay, başlarında tablalarıyla semt semt seyyar satıcılar. terli, soluk soluğa yorgun bir kalabalık. Marie-Laure, Anadolu'nun ilk bakışta hissedilmeyen gizli bir cazibesi olduğunu İstanbul'a dönünce fark ediyor. Aslında bu şehrin tam anlamıyla Türk sayılamayacağını da. Gece Muzenidis'in davetlisiydiler. Hani şu tek gözünde monokul, Riviera'da yaşayan zengin. Marie-Laure sıradan bir davet sanmıştı. Yüzbaşı René Larivière uyardı. Rumlar, Yunanlıların hem Batı Anadolu'daki zaferini tesis ediyorlarmış, hem de son günlerde Doğu Trakya'yı fetihlerini. Edirne'nin ellerine geçmesi, hele Kral Alexander'ın bugün yarın şehri ziyareti ihtimali onları heyecanlandırıyormuş. Haklıydı, tam takım oradaydılar. Kirye Mavros ve eşi her zaman yalnız, her zaman sıska, her zaman dişleriyle avurtlarını kemiren Madame Muzenidis, Kirye Yorgopulos ve diğerleri, dolgun göğüsleri, sütyenlerine sığmayan bol pudralı, kalın rujlu madamlar, reyleri yuvarlayıp Paris Fransızcası konuştuğunu vehmeden zülüflü Rum delikanlıları, kadehte köpüren şampanya Dom Perignon, manolyaların cilalı yapraklarına usulca dökülen mehtap, Selanik'ten getirilmiş Rum çalgıcıların Marie-Laure'yi nedense etkilemeyen şarkıları. Tatavla, Konstantinopol'de bir Rum mahallesi. Buzuki Tatavla da ünlü bir Rum tavernasıymış. Rene öyle diyor. Kapısında düşük kara bıyıklı, sigarasını avcunda içen bıçkın fedailer. Kahkahaları pır pır kanatlanarak uçan şıkırdım Rum kızları. Fakat davetliler seçilmiş ve seçkin. İyi ki Rene'yi dinlemiş. Ona göre giyinmişti. Etine dolgun yapısı şıklığını gölgelemiyor, teşhirine vitrinlik ediyor. Yanında götürmediği için Bursa'da giyemediği su mavisi tuvaleti. Vücudundaki bütün münhanileri sarmış, öyle ki gözlerinin şaşırtıcı rengi taşmış da onu boydan boya kuşatmış intibağını uyandırmaktadır. Teninin buz beyazlığına gizli mavi ışımalar yansıtan o mu yoksa lambalar mı? Şampanyasını adeti üzere küçük yudumlarla içiyor, ateş kırmızısı dudaklarında suni bir tebessüm. Yüzbaşı Larivière dinleniyordu. Ecoute, ma chère. Fevkalade bir haberin üstüne geldiniz. İstihbaratımız doğruysa Ferit Paşa kabinesi istifa etmek üzeredir. Marie-Laure, olacak şey mi o an öylesine? Bursa'daki 14 Temmuz gecesine dalmıştı ki Şehbal'in çalgısından dağılan namelerin büyüsü ruhunu tazeliyor. Keşiş Dağı'nın dumanlarından yankılı köpek havlamaları korkularını ayağa kaldırmış, o yüzden işittiğinin önemini o an kestiremedi. Yalova'dan itibaren Kaytancızade konağında geçirdiği günler sanki gerçek olmaktan çıkmış, esrarengiz bir şark efsanesindeki yerlerini almıştı. Pierre Loti'yi şimdi galiba daha iyi anlıyor. Neden sonra kendini toparlayarak, ''Ne? Sen ne söylüyorsun Rene?'' diye sordu. Sadrazam istifa mı edecekmiş? Ne zaman? Nerede? Nasıl? René Larivière buğday sarışını yakışıklılığını bembeyaz dişleriyle aydınlatarak biraz açıkladı. Bir yandan da gözleri kalabalığın üstünde dolaşıyordu. Birisini mi arıyor? Babali kulislerinde birkaç gündür bu şaiya dolaşıyor. Bazı nazırları muahede bahsinde bir türlü ikna edememiş. Tek çıkar yol istifa. Onları ayıklayıp kabineyi tekrar kurmak. Sustu, gözleriyle Marie-Laure'nin gözlerini arayarak ekledi. Paris'te imza merasiminin 10 gün sonraya tehiri bununla alakadar olamaz mı? Marie-Laure sigarasını yakıyordu, durdu. Çok muhtemel. Oradan döner dönmez acaba sadrazamın İngiliz yüksek komiserinden mülakat talep etmesi aynı sebepten midir? René Larivière'in gamzesi birden derinleşiyor, bu defaki küçük bir kahkaha. Bakıyorum mademoiselle, çok çabuk büyüdü bu bilgi, yoksa Anglo-Sakson meslektaşlarınızdan mı? Sigarasının dumanları Marie-Laure'nin burun deliklerinden dökülüyordu. Tek kaşını kaldırarak cevap verdi. Kaynağını söylemek mecburiyetimiz yoktur. Mamafi, müsi kara gözyan bile olabilir. Sustu, dudağını bükerek ilave etti. Edice'den bir ipucu kaptım ama işe yaramıyor. Bilmez misin, bir mezar gibi dilsizdir. Oysa mülakat ciddi görünüyor. Galiba sadrazamın Britanya aslanından ciddi talepleri olmuş veya olacakmış.
Ayrım sonu.